Ayrım 65, Büyük İslam İlmihali, sayfa 532, Hudeybiye Antlaşması ve Hayber Savaşı, 143, Hicretin 6. yılıydı. Peygamber Efendimiz Beytullah'ı ziyaret için Zilkade ayının başında 1500 kadar ashabla Medine'den çıktı, Mekke'ye yöneldi. Maksatları savaş olmadığı için Müslümanlar yanlarına mükemmel savaş aletleri almayıp yalnız birer kılıç kuşanmışlardı. Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber'in Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktığını haber alınca bir ordu halinde Mekke'den çıkmış ve engel olmaya karar vermişlerdi. Hazreti Peygamber onlara Hazreti Osman'ı gönderdi. Maksatlarının savaş değil bir umre ziyareti olduğunu bildirdi. Fakat onlar yine razı olmadılar. 144. Mesud Sakafi'nin oğlu Urve yolda Peygamber Efendimiz'e rast gelerek Müslümanların davranışlarına dikkat etmişti. Müslümanların Hazreti Peygamber etrafında pervane gibi dolaştıklarını, bütün emirlerini hemen yerine getirdiklerini, huzurlarında son derece edeple hareket ederek yavaşça konuştuklarını, Peygamber abdest alırken serpilen damlaları alıp yüzlerine ve gözlerine sürdüklerini görmüştü. Urve Mekkelilerin yanına gidince, "Ey cemaat, ben Kayser'in, Kisra ile Necaşi'nin divanlarında bulundum. Birçok hükümdarlarla görüştüm. Vallahi ben, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hakkında arkadaşlarının yaptığı hürmet ve itaatin bir benzerini görmedim. Bunlar öyle kolay kolay dağılacak bir toplum değil," diyerek kendilerini uzlaşmaya götürmek istedi. Mekkeliler, Arapların en güzel söz söyleyeni olan Amroğlu Süheyl'i peygamberin huzuruna gönderdiler. Sonunda 10 sene müddetle sulh karar verildi. Buna Hudeybiye Musallahası, Barış Antlaşması denir. 145. Hudeybiye Barış Antlaşması sırasında Hazreti Osman'ın Mekke'de şehit edildiğine dair bir haber yayıldı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bir ağacın altına oturdu. Bütün Müslümanlar toplandı. Ölünceye kadar direnip savaştan kaçmayacaklarına dair peygambere söz verdiler. Buna Beyatül Rıdvan denilmiştir. Çünkü böyle söz verip beyat eden Müslümanlardan Yüce Allah razı olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Fakat Hazreti Osman hakkındaki bu haberin doğru olmadığı anlaşıldı. Düşmanlar Müslümanların bu kararını duyunca korktular. Hazreti Osman'ı serbest bıraktılar. Sulh antlaşması imzalandı. Hazreti Peygamber ile ashab-ı kiram kurbanlarını keserek Medine'ye döndüler. 146. Hudeybiye Musallahası'nın barış antlaşmasının başlıca şartları şunlardır. 1. Müslümanlarla karşı taraf arasında 10 sene savaş olmayacak. 2. Tarafın hiçbiri diğerinin malına ve canına el atmayacak. 2. Müslümanlar bu yıl Beytullah'ı ziyaret etmeksizin geri dönecekler. Gelecek yıl 3 günden fazla olmamak üzere Mekke'ye gelip Beytullah'ı ziyaret edecekler. Bu 3 gün içinde Mekkeliler şehir dışına çıkacaklar. 3. Müslümanlardan Kureyş'e sığınacak olursa geri döndürülmeyecek, fakat onlardan Müslümanlara sığınanlar geri döndürülecek. 4. Müslümanlardan hac, umre ve ticaret için Mekke'ye gideceklerin canları ve malları güven altında olacak. Kureyş tarafından Mısır'a ve Şam'a gidenlerle ticarette bulunmak üzere Medine'ye gelenlerin de canları ve malları güven altında bulunacak. 5. Kureyş'ten başka diğer kabileler isterlerse Müslümanların, isterlerse Kureyş'in koruması altına girebilecek. Bu anlaşma üzerine Huza'a kabilesi, Müslümanların ve Beni Bekir kabilesi de Kureyş'in koruması altına girdiler. 147. Hudeybiye Antlaşması'nın önemi İslam tarihinde pek büyüktür. Bunun çok yararları görülmüştür. Bu büyük bir başarı demekti. Fakat önceden bunu bilen sadece Peygamber Efendimiz olmuştur. Bu yararların bir kısmı şunlardır. 1. Ashab-ı kiram savaş için hazırlanmışlardı, silahları noksandı. Düşman ise son derece hazırlıklı idi. Bu durumda adete göre savaş yapılması uygun değildi. Bu antlaşma ile böyle bir savaş önlenmiş oldu. 2. Müslümanlar çok iyi bir şekilde eğitilmiş oldukları için belki de düşmanlarına üstün geleceklerdi. Fakat kesin bir gerek olmadığı halde savaş ile Mekke'ye girmek Kabe'ye saygısızlık olacaktı. Bununla beraber Mekke'de kalıp da İslam olduklarını saklayan bazı Müslümanlar da çiğnenmiş olabilirdi. Bu anlaşma böyle işlere engel olmuştu. 3. Mekkeliler Medine'de kurulan İslam hükümetini o zamana kadar tanımıyorlardı. Bu antlaşma ile Müslümanlar kendi devletlerini onlara tanıtmış oldular. 4. Müslümanlar bu antlaşma sebebiyle Kureyş'in saldırısından emin olarak başka düşmanları ile uğraşmaya zaman kazandılar. Başka yerlerde fetihlerde bulundular. 5. Bu antlaşma ile birçok kabile Müslümanlarla serbestçe görüşerek İslam'ın yüksekliğini anlamış oldular. İslamiyet'i kabul edenlerin sayısı birdenbire çoğaldı. Sonuç bakımından Hudeybiye Antlaşması açık bir zaferdi. 148. Hayber Savaşı'na gelince, bu da hicretin 7. yılında olmuştur. Şöyle ki, Hayber, Medine'nin Şam yönünde 4 günlük uzaklıkta bulunan bir şehirdi. Çevresinde birçok kaleler, hurmalıklar ve tarlalar vardı. Bu ülkede Yahudiler oturuyordu. Birçok İslam düşmanları da bunlara katılıyordu. Bunlar Müslümanlar için bir tehlike oluyordu. Hicretin 7. yılı Muharrem ayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri 400 piyade ve 200 süvari ile burasını kuşattı. 149. İslam ordusunun Hayber'e ulaşması geceye rastlamıştı. Fakat bir kavmi ansızın habersiz bir şekilde basmak peygamberimizin adetleri değildi. Sabaha kadar beklenildi. Sabahleyin kuşatma başladı. Hayber kaleleri çok sağlamdı. İslam sancağı her gün asaptan büyük bir zata teslim ediliyordu. Fakat kesin sonuç alınamıyordu. Sonra bir gece Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Yarın İslam sancağını öyle bir kimseye teslim edeceğim ki o devamlı olarak düşmana saldırır, asla geri çekilmez. O Allah'ı ve onun peygamberini sever. Allah ve onun peygamberi de onu sever. Allah onun elleriyle fetih, zafer verecektir. Ertesi gün Hazreti Ali Medine'den gelip orduya yetişti. Göz ağrısından rahatsız olduğu için geri kalmıştı. Peygamber Efendimiz İslam sancağını Hazreti Ali'ye verdi. O da hemen Kamus Kalesi üzerine yürüyüp önünde sancağı dikti. Birçok Yahudi ile mübarezede açık çarpışmada bulundu ve hepsini öldürdü. Sonunda Kamus Kalesi'ni ele geçirdi. Diğer kalelerde birer birer ele geçirildi. 150. Hayber arazisi devlet hazinesine bırakıldı. Halkı da bu araziyi ekip gelirinin parasını hazineye vermek üzere yerlerinde bırakıldı. O tarihe kadar İslam ordusunda yalnız reislere ait olmak üzere bir sancak bulunurdu. Hayber Savaşı'nda ise askerlere de bayraklar verilmişti. Hayber Savaşı'nda Müslümanlar 15 şehit vermişti. Düşmanın kaybı da 93 kişi idi. Hayber Savaşı'ndan sonra Haris kızı Zeynep ismindeki bir Yahudi kadın peygamberimize hediye diye kızartılmış bir koyun ikram etti. Peygamber Efendimiz bundan bir lokma alır almaz bu zehirlidir sakın yemeyiniz buyurdu. Sonra mübarek omuzları arasından kan aldırdı. Bu kadını da kendisi için cezalandırmayıp bağışladı. Fakat Beraoğlu Bişir adındaki sahabi yediği zehirli lokma yüzünden hemen öldü. Zeynep de suçunu itiraf ettiğinde Bişr'in varislerinin isteği üzerine Zeynep kısas cezası ile öldürüldü. İşlediği cinayetin cezasını çekti. Hazreti Peygamber'in hükümdarları İslam dinine davet etmesi. 151. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün milletlere peygamber olarak gönderildiğinden İslam dinine davet için hicretin 7. yılı Muharrem ayında birer davet mektubu yazdırıp onları mühürledikten sonra birer elçi ile çevresindeki hükümdarlara göndermişti. Bu mektupları Necaşi denilen Habeş hükümdarı Asaniye, Mısır hükümdarı Muhafkıs'a, Doğu Roma İmparatoru Hirakle, Şam Meliki oğlu Piraklin bir valisi hükmünde olan Haris'e, Yemame Meliki Hristiyan Ali oğlu Hevze'ye, İran hükümdarı Hüsrev Perviz'e ve başkalarına hitap edilerek yazılmıştı. 152. Necaşi Hazreti Peygamber'in mektubunu alır almaz öpüp yüzüne gözüne sürmüş ve Habeşistan'a hicret etmiş bulunan Hazreti Cafer'in huzurunda İslamiyet'i kabul etmişti. Mısır hükümdarı da Hazreti Peygamber'in elçisine hürmet etmiş ve Peygamberimize 4 cariye ile Düldül adındaki meşhur katırı hediye olarak göndermişti. Bu cariyelerden biri Mariye radıyallahu anhadır ki Peygamber Efendimizin İbrahim adındaki oğlu bundan doğmuştur. Rum Kayseri de birçok hediyeler göndermiş fakat kavminden çekindiği ve saltanatına düşkün olduğu için Müslüman olmamıştı. Haris ise peygamberin mektubunu yere atmış olduğundan peygamberin duası ile az sonra kahrolup cehenneme gitmiştir. Yemame Meliki de Hazreti Peygamber beni kendisine başvezir yaparsa Müslüman olurum, değilse kendisiyle savaşırım diye terbiyesizce hareket ettiğinden az sonra helak olmuştur. Acem hükümdarı da mektubu alır almaz parçalamış olduğundan Peygamber Efendimiz şöyle dua etmişti. Allah'ım o benim mektubumu nasıl parçaladıysa sen de onun mülkünü öyle parçala. Az sonra İran devleti parçalandı, büsbütün sönüp İran ülkesi Müslümanların eline geçti. Umretül Kaza ve Mute Savaşı 153. Peygamber Efendimiz hicretin 7. yılı Zilkade ayında umre için Kabe'yi tavaf ve say için Medine'den 2000 ashabı ile çıktı. Ashabın ileri gelenlerinden meşhur şair Abdullah İbni Revahe'de önde yürüyerek güzel şiirler okuyordu. Peygamber Efendimiz Hudeybiye Antlaşması'na dayanarak Mekke'de yalnız 3 gün kaldı. Sonra Medine'ye döndü. Bu umre hicretin 6. yılında yapılması istenilen ve fakat Hudeybiye olayı sebebiyle yerine getirilemeyen umreye bedel olduğundan buna Umretül Kaza, Kaza Umresi denilmiştir. 154. Mute Savaşı'na gelince bu da hicretin 8. yılında olmuştur. Şöyle ki Peygamber Efendimiz Busra valisine Haris İbni Umeyr ile bir mektup göndermişti. Haris Şam diyarında Mute denilen yere varınca elçi olduğu bilindiği halde Rum Kayseri'nin kumandanlarından Şurahbil tarafından şehit edildi. Bundan dolayı Şurahbil üzerine 3000 kişilik bir ordu gönderildi. Vadil Kıra'da düşmanla savaş yapıldı. İlk saldırıda düşman bozuldu. İslam ordusu Ma'an'a vardı. Kayser'in 100 bin askerden ziyade bir ordu çıkardığı duyuldu. Fakat İslam ordusu geri dönmeyip Mute'ye kadar yürüdü. Burada şiddetli bir savaş oldu. 155. Mute Savaşı'nda İslam sancağını tutan Zeyd İbni Harise, sonra Cafer İbni Ebu Talip ve daha sonra Abdullah İbni Revahi Hazretleri şehit düştüler. Sonunda Allah'ın kılıcı Seyfullah ünvanını taşıyan meşhur Halid İbni Velid, İslam askerlerini başına topladı. O gün başarı ile savaştı. Ertesi gün yine aslanca savaşa başladı. Ordunun iki kanadına yer değiştirdi. Müslümanlara yardımcı kuvvet gelmiş zannı ile düşmanın gözü yıldı. Sonunda düşman ordusu bozulup geri çekildi. Hazreti Halid de bundan faydalanarak İslam ordusu ile Medine'ye döndü. 156. Müslümanların Romalılarla yaptıkları ilk savaş bu Mute Savaşı'dır. Bu savaşta 3000 Müslüman 100.000 Rum'a galip gelmişti. Bu olay Müslümanların ne yüksek manevi bir kuvvete sahip olduklarını ispata yeterlidir. Bu savaş Mute'de devam ederken Peygamber Efendimiz savaş alanında neler olduğunu gözleri önündeymiş gibi görüyordu. İslam sancaktarlarının şehit düştüklerini gözleri yaşlı olarak yanında bulunan ashaba haber veriyordu. Hazreti Cafer'e kesilen iki koluna karşılık Allah tarafından iki kanat verildiğini de müjdeliyordu. Bundan dolayı bu muhterem şehide Cafer-i Tayyar, Uçan Cafer denilmiştir. Yüce Allah bütün ashab-ı kiramdan razı olsun. Amin. Mekke'nin fethi 157. Hicretin 8. yılında Beni Bekir kabilesi Müslümanların koruması altında bulunan Huzaa kabilesi üzerine ansızın saldırdı. Kureyş reislerinden bazıları da Beni Bekir kabilesine yardımda bulunmuştu. Bu arada Huzaa kabilesinden 23 kişi öldürülmüştü. Böylece Mekkeliler Hudeybiye Antlaşması'nı bozmuşlardı. Huzaa kabilesinden bir cemaat Medine'ye gelerek uğradıkları felaketi anlattı ve yardım istediler. Peygamber Efendimiz Ramazan ayının 10. gününden sonra 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den yola çıktı. Yolda Beni Süleym kabilesi de bu orduya katıldı. Mekke'ye doğru yürüdüler. 158. Peygamber Efendimizin muhterem amcası Abbas radıyallahu anh evvelce Müslüman olmuştu fakat Mekke'de oturduğu için Müslümanlığını gizlemişti. Bu defa İslam olduğunu açığa vurarak Medine'ye doğru gelmekteyken İslam ordusuna rast geldi. Bu kutsal ordu ile tekrar Mekke'ye döndü. Peygamber Efendimiz buna çok sevindi ve ona şöyle hitap etti. Ey Abbas, sen muhacirlerin sonuncusu oldun. 159. Peygamber Efendimiz Kureyş tarafından bize saldırı olmadıkça savaşmayınız diye emretmişti. İslam ordusu savaşmaksızın Mekke'ye girdi. Tekbir sesleri dağları taşları titretiyordu. Yalnız Hazreti Halid İbni Velid'in kumandası altındaki birlik Handame denilen yerde düşmanın saldırısına uğradığından savaşmaya mecbur olmuş ve bir saldırıda düşmanı dağıtıp Mekke'ye girmişti. 160. Peygamber Efendimiz Mekke'ye girmeden önce İslam ordusunu gözden geçirmişti. Bir an Mekke'den yalnızca hicret ettikleri zamanı hatırladı. Bir de bu büyük başarıyı düşündü. Hemen Yüce Allah'ın büyük ihsanına karşı devesinin boynu üzerinde secdeye kapandı. Ne yüksek bir kulluk ifadesi, ne büyük bir şükür belirtisi. 161. Cuma günü idi. İnsanlar Harem-i Şerif'te toplanmıştı. Önceden Hazreti Peygamber'e verdikleri eziyeti hatırlayarak kendilerinden bugün nasıl bir intikam alınacağını düşünüyorlardı. Oysaki o yüce peygamber hepsini bağışlamıştı. Hepsine merhamet ve şefkat gösterdi. Hepiniz haydi gidiniz, hürsünüz diye onlara dokunmadı. Kabe'yi temizletti. Ötede bir de bulunan putları da kırdırdı. Mekke'de bulunan erkekler ve kadınlar akın akın gelip Müslüman oldular. Artık çok yüksek bir inkılap, devrim olmuştu. O zamana kadar taşlara, ağaçlara ve insanlara tapanlar şimdi sadece Yüce Allah'a tapmaya başlamışlardı. Şimdiye kadar Hazreti Peygamber'e düşman olanlar şimdi onu canlarından çok seviyorlardı. Yeryüzünün bu mübarek beldesinden tabaka tabaka karanlıklar kalkıp açılmış, onların yerine hidayet, fazilet, diyanet ve gerçek medeniyet nurları yerleşmişti. Hazreti Peygamber Mekke-i Mükerreme'ye pek genç yaşta bulunan fakat her yönüyle yeterli olan Esidoğlu Attab'ı radıyallahu anh vali tayin etti. Zilkade ayının son günlerinde Medine-i Münevveri'ye dönüldü. Huneyn Savaşı ile Evtas Olayı. 162. Mekke'nin fethi üzerine birçok kabileler Müslüman oldular. Ancak en büyük kabilelerden biri olan Beni Havazin ve Beni Sakıf kabileleri savaşa kalkıştılar. Taif ve Mekke arasında Huneyn denilen yerde toplandılar. Hazreti Peygamber henüz Mekke'deydi. Şevval'in 7. günü 10 bin kişilik bir ordu ile Huneyn'e doğru yürüdü. Müslümanlardan bazıları bu ordu hiçbir zaman azlıktan dolayı yenilmez demişti. Bu yanlış bir düşünceydi. Çünkü zafer ancak Allah tarafındandır. Askerin çokluğu ise görünüşte olan bir sebeptir. İnsan bu sebepleri hazırlamalı fakat başarıyı Yüce Allah'tan beklemelidir. İşte kendilerine bir uyarı dersi olmak üzere Müslümanlar bu savaşta önce bozuldular. Fakat sonra Yüce Allah'ın lütfu ile yine üstün geldiler. Şöyle ki, Büyük kumandan Halid İbni Velid Hazretleri yanındaki erlerle beraber tedbirsiz yürürken pusuda bulunan Mekkeli Müslüman erler de dağıldı. Böylece bozgun bütün İslam ordusuna sıçradı. Savaş alanında yalnız Peygamber Efendimizle ashabtan birkaç kişi kalmıştı. Hazreti Peygamber'in gösterdiği metanet ve cesaret çok üstündü. Şöyle sesleniyordu. Ey Allah'ın dinine ve peygamberine yardım edenler! Nereye gidiyorsunuz? Geliniz! Ben Allah'ın kulu ve peygamberiyim. Sonra Müslümanlar uykudan uyanır gibi uyandı, toplanmaya başladılar. Düşmana çok şiddetli bir saldırıda bulunarak şanlı bir zafer kazandılar. 163. Evtas olayına gelince, Huneyn Savaşı sonunda Beni Hevazin kabilesi İslamiyet'i kabul ettiği için azat edilmişti. Kaçan düşmanlardan bazıları Evtas denilen vadide toplanmışlardı. Gönderilen bir İslam birliği tarafından esir edildiler. İçlerinde Beni Sad kabilesinden Haris'in kızı Şeyma da vardı. Şeyma, Hazreti Peygamber'in süt kız kardeşi idi. Hazreti Peygamber onun esir düştüğünü öğrenince üzüldü ve mübarek gözlerinden yaşlar aktı. Onu okşayıp birçok ikramda bulunduktan sonra kabilesine gönderdi. Savaştan kaçan Beni Sakıf kabilesi de gidip Taif'e kapanmışlardı. Taif şehri İslam ordusu tarafından 18 gün kuşatıldı. Fakat o sırada fethedilemedi, çember kaldırıldı. Bir yıl sonra Taif halkı gelip Müslüman oldular. Tebük Savaşı 164. Hicretin 9. yılı idi. Romalıların Şam'da İslam'a karşı büyük bir ordu hazırlamış oldukları haberi geldi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz 30 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıkarak Tebük denilen yere kadar vardı. 20 gün orada kaldı. Fakat düşmandan hiçbir hareket görülmedi. Artık Şam'a kadar gidilmesi uygun görülmeyerek Medine'ye dönüldü. 165. Tebük seferi sırasında Medine'de kıtlık vardı. İslam ordusu güçlükler içinde hazırlanmış olduğundan bu orduya Ceyşül Usre, güçlük ordusu denilmiştir. Bu orduya zenginlerin yanı sıra fakirler de yardıma koşmuştu. birçok kadınlar küpelerini, bileziklerini ve mücevherlerini bağış yaptılar. Hazreti Ebubekir bütün malını getirip teslim etti. Hazreti Ömer malının yarısını verdi. Hazreti Osman Şam'a göndermek üzere hazırladığı bir ticaret kervanını tamamen bağışladı. İşte bunlar bizler için Allah yolunda yapılan birer fedakarlık örneğidir. 166. Tebük seferi esnasında bazı kabilelerle münafıklardan birçokları birer bahane ile sefere katılmayıp geri kalmışlardı. Bir kısım münafıklar, böyle sıcak bir mevsimde yola çıkılır mı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Roma devletini oyuncak mı sanıyor diye insanlara korku ve ürkeklik veriyorlardı. Hatta yolculuk esnasında Hazreti Peygamber'in devesi kaybolmuştu. Münafıklardan biri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberim diyor, yerden gökten haber veriyor fakat devesinin nerede olduğunu bilmiyor demişti. Zaten münafıkların ve İslam düşmanlarının adetleri budur. Her olaydan yararlanarak Müslümanları şüpheye düşürmek, temiz inançlarını sarsmak ve böylece onların kutsal varlığını perişan etmek isterler. Fakat ileri görüşlü Müslümanların asıl maksatlarının ne olduğunu, ne gibi bozuk fikirler taşıdıklarını çok güzel bilir ve değerlendirirler. Sonuç: Peygamber Efendimiz o münafığın yukarıda geçen cahilce sözlerini Yüce Allah'ın bildirmesiyle ashabı anlatmış ve ''Vallahi ben Yüce Allah'ın bildirdiği şeylerden başkasını bilmem. Şimdi Yüce Allah bana bildirdi. Deve falan derededir. Yuları bir ağacın dalına sarılıp kalmıştır. Gidin getirin.'' diye emretti. Onlar da koşup gittiler ve deveyi o hal üzere buldular. Oradan alıp getirdiler. 167. Tebük seferinden savaş yapılmaksızın dönülmüştü. Fakat bu seferin birçok yararları görülmüştür. Bir kısmı, Müslümanların koca bir Roma İmparatorluğuna böyle meydan okuması herkese dehşet saldı. İslam ruhundaki kahramanlığı gösterdi. Birçok memleket idarecileri Müslümanlara cizye ismiyle vergi vermeyi kabul ettiler. Yemen'den, Necid'den ve diğer yönlerden birçok kabileler Müslüman olmak üzere Medine'ye elçiler gönderdiler. Artık Arap Yarımadası'nda Müslümanlara karşı durabilecek bir kuvvet kalmamıştı. Müslümanlığın çevreye yayılması beklenmedik bir genişlemeye varmıştı. Veda Haccı 168. Hicretin 10. yılında Veda Haccı olmuştur. Şöyle ki, Zilhicce ayına 10 gün vardı. Hazreti Peygamber Efendimiz hac farzasını yerine getirmek için ashabtan 40 bin kişiyle Mekke'ye yollandı. Arife Cuma gününe rastlamıştı. Peygamber Efendimiz 100 binden çok Müslümanla birlikte Haccı Ekber yaptı. O gün çok etkili bir hutbe okudu, ümmetine öğüt verdi. Şöyle buyurdu: ''Ey insanlar, dinleyiniz, anlayınız ve biliniz ki Müslümanlar hep birbirinin kardeşidir. Bir kimseye kardeşinin malı helal olmaz, ancak gönül rızası ile olabilir. Sakın nefislerinize zulmetmeyiniz. Ey insanlar, kadınlarınızın üstünde sizin hakkınız, fakat sizin üzerinizde de onların hakları vardır. Onlar sizin haklarınızı gözetmelidirler, siz de onlara güzel davranmalısınız.'' Ey insanlar, ben size gerekli olan din hükümlerini tebliğ ettim ve size bir şey bıraktım ki ona sarıldıkça hiçbir zaman sapıklığa düşmezsiniz. O da Allah'ın kitabı ile peygamberinin sünnetidir. Daha birçok yüksek öğütlerden sonra, ey insanlar, kıyamet gününde Muhammed size risaletini tebliğ etti mi diye sorulur. O vakit siz ne cevap verirsiniz diye sordu. Onlar da, evet tebliğ etti diye şahitlik ederiz dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber 3 kez, şahit ol Allah'ım dedi. 169. O gün akşamüstü, bugün size dininizi tamamladım ayeti kerimesi nazil oldu. Bu ayeti kerime İslam dininin en mükemmel ve en son din olduğunu gösteriyor. Bu din ile Müslümanlara ne büyük nimetler verildiği ve İslam'dan başka hiçbir dinin geçerli olmadığı adı geçen ayeti kerimenin devamından açıkça anlaşılıyor. Her Müslüman kavuştuğu bu büyük nimet ve mutluluğu bilir, takdir eder, buna aykırı hiçbir söz ve hareket aklına gelemez. Bu ayet-i kerime Hazreti Peygamber'in ahiret alemine göçeceklerine işaret ediyordu. Çünkü artık Peygamber'in kutsal görevi tamamen yerine getirilmiş, insanlar kısım kısım İslam dinine girmiş ve girmeye devam ediyordu. Artık Hazreti Peygamber'in Yüce Allah'ın sonsuz rahmetine kavuşması zamanı gelmişti. 170. Hazreti Peygamber Mina denilen kasabaya inince bir hutbe daha okudu. İnsanlara şöyle hitap etti. Ey insanlar! Her birinizin canı ve malı diğerine haramdır. Kıyamet gününde Rabbinizin huzuruna çıkacaksınız. O da size yaptıklarınızdan soracak ve yaptıklarınızın karşılığını verecektir. Sakın benden sonra gayrimüslimler gibi ayrılığa düşerek birbirinizin boynunu vurmayın. Ey topluluk, hac işlerini ve yapılma şeklini benden öğreniniz. Bilmem ama belki bundan sonra benimle bir daha buluşamazsınız. Bu hac, Peygamber Efendimizin son haccı olmuştu. Bu hac görevini Mekke'de 10 gün içinde tamamladı. Oradaki müminlerle vedalaşarak Medine'ye döndü. Bundan dolayı bu hacca Haccetül Veda, Veda Haccı denilmiştir. Peygamber Efendimizin ahirete göç etmeleri 171. Peygamber Efendimiz Veda Haccından sonra ahiret hazırlıklarına başlamıştı. Hicretin 11. yılı Sefer ayının son günlerinde şiddetli bir baş ağrısıyla ateşli bir hastalığa tutuldu. Hastalığı ağırdı. Buna rağmen Mescid-i Saadet'e çıkıp bir hutbe okudu. Ashab-ı kirama çok yüksek bir ifade ile hitap etti. Onlara yüksek bir adalet ve fazilet ve bir hakseverlik dersi vermek için şöyle buyurdu. Ey insanlar! Her kimin arkasına vurmuşsam işte arkam. Kalksın bana vursun. Her kimin bende alacağı varsa işte malım. Gelsin alsın. Kendisinden sonra Arap Yarımadası'ndan müşriklerin çıkarılmasını emretti. Çevreden gelecek elçilere ikramda bulunulmasını öğütledi. Sonra ahiret alemine göçeceğine işaret eden şu konuşmayı yaptı. Yüce Allah kulunu dünya ile kendisine kavuşma arasında serbest bıraktı. O kul da ona kavuşmayı seçti. 172. Peygamber Efendimizin hastalığı ağırlaşınca Ensar, acaba halimiz ne olacak diye endişelenmişlerdi. Bunu duyan Peygamber Efendimiz, Hazreti Ali ile amcası Hazreti Abbas'ın oğlu Fadl'ın kollarına dayanarak tekrar Mescid-i Şerif'e çıktı, etkili bir hutbe okudu, şöyle öğüt verdi. Ey insanlar, benim vefat edeceğimi düşünerek telaşlanıyormuşsunuz. Hiçbir peygamber ümmeti arasında ebedi kalmadı ki ben de sizin aranızda ebedi kalayım. Ey Ensar, size öğüdüm şudur. İlk muhacirlere hürmet ediniz ve onları gözetiniz. Ey muhacirler, size de öğüdüm şudur. Ensara güzel muamele yapınız. Ey insanlar, günah nimetin kaybolmasına sebep olur. Eğer insanlar Allah'ın emirlerine boyun eğerlerse, onların amirleri de öyle olur. İnsanlar asi olursa, onların amirleri de böyle olur. 173. Peygamber Efendimiz hasta olduğu halde her ezan okundukça Mescid-i Şerif'e çıkıyor, ashab-ı kirama imam olup namaz kıldırıyordu. Fakat göçmelerine 3 gün kala hastalığı arttı. Artık mescide çıkamaz oldu. Ebu Bekir'e söyleyiniz imamet etsin diye emir buyurdu. Rebiül Evvel ayının 12. pazartesi günü Ebu Bekir Hazretleri ashab-ı kirama sabah namazını kıldırıyordu. Hazreti Peygamber kendisinde bir kuvvet buldu, mescide çıktı. Ashabının saf saf olup ibadet ettiklerini görünce bundan pek hoşlandı ve Ebu Bekir'e uyup namaz kıldı. 174. Ashab-ı kiram peygamberimizin iyileştiğini sanarak çok sevinmişlerdi. Oysa ki Peygamber Efendimiz namazdan sonra saadetli evlerine dönüp rahat döşeğine yattı. Artık Yüce Allah'ın manevi huzurlarına kavuşacakları zaman gelmişti. O güllerden daha tatlı olan mübarek yüzleri bazen kızarıyor, bazen sararıyordu. Alnından jaleler gibi ter damlaları serpiliyordu. Nihayet zeval vaktiydi ki birer hidayet yıldızı olan o güzel gözlerini semaya doğru kaldırdı. Allah'ım beni en yüce dosta kavuştur diye dua etti. Sonra da mübarek başları aşağıya doğru meylediverdi. Artık kutsal ruhu en yüksek mertebeye uçup gitti. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin vefatlarından doğan üzüntüler. 175. Hazreti Peygamber'in ahirete göçmeleri ashab-ı kiram arasında pek büyük üzüntüler uyandırdı. O büyük peygamberin ehli beyti ağlayıp sızlamaya başlamıştı. Hazreti Fatıma, ah babacığım diye ağlıyordu. Hazreti Ayşe validemiz de Peygamber Efendimizin yüksek ahlakını ve büyük olgunluklarını anarak, Eyvah şanı yüce o peygambere ki dünyayı asla önemsemedi, ümmetinin günahlarını düşünerek bir gece olsun döşeğinde rahat uyuyamadı. Müşriklerin her türlü eziyetlerine katlanarak asla ümitsizliğe düşmedi. Yoksulları ve zayıfları lütuf ve ihsanından mahrum bırakmadı diye hazin hazin ağlıyordu. Diğer ashab-ı kiram ise konuşamaz bir halde kalmışlardı. 176. Hazreti Ömer, peygamberin ahirete göç ettiğine inanamaz bir halde idi. Sonra Hazreti Ebu Bekir gelip Hazreti Peygamberin yanına girdi. Peygamberin pak cismini örten örtüyü kaldırdı ve o pak vücudu öptü. "Ey peygamber, senin ölümün de hayatın gibi güzel." diye ağladı. Ehli beyte teselli vermeye çalıştı. Sonra Mescid-i Şerif'e girip minbere çıktı. İnsanlara şöyle hitap etti. "Ey insanlar, kim ki Hazreti Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o vefat etti. Her kim Yüce Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah hayat sahibidir, ölmez." Sonra hiçbir peygamberin dünyada ebedi olarak kalmadığını söyledi. Dinlerinden döneceklerin asla Allah'a zarar veremeyeceklerini, İslam dininde sebat göstereceklerin mükafata kavuşacaklarını açıklayarak ashab-ı kiramın kendilerine gelmesini sağladı. 177. Ashab-ı kiramın bütün seçkinleri Beni Saide'nin sofasında toplandılar. Biraz münakaşadan sonra Ebu Bekir Hazretleri ittifakla Hazreti Peygamber'e halife seçildi. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'in teçhiz ve tekfini tamamlanarak hastalığında yatmış olduğu hücrede odada gömüldü. Önce Hazreti Peygamber'in ehli beyti, sonra diğer erkekler, kadınlar, gençler ve köleler takım takım gelip teker teker namazını kıldılar. Vakif uzadı ancak çarşamba gecesi seher vaktinde mübarek kabrine konularak saadet bahçesine gömüldü. Allah'ın yardımı, müminlerin bağlılık ve teslimiyetleri her zaman onun ve onun yolunda gidenlerin üzerine olsun. 65. ayrımın sonu, sayfa 542.